Herkese merhaba, ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sık ışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yes Man filminden aldığım ilhamla, her şeye evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tökezlemeleri anlatacağım. Sezon başından beri birden çok kez konuklu bölümler yapacağımdan bahsetmiştim. Bu hafta ilkini gerçekleştireceğiz. Bunun için heyecanlıyım. Bence konuklarım da en az benim kadar heyecanlılar. Sanıyorum ilk konuğum yerine ilk konuklarım demem daha doğru olacak. Belki de onları dinliyorsundur ama dinlemiyorsan kesinlikle takip al. Onları ben tanıtmayayım. Onlar kendilerini bence benden daha iyi tanıtacaklardır.
Merhaba arkadaşlar, ben Kobra 1.
Ben Kobra 2.
Biz genelde gündemi zehirlemeye
ve hak edeni sokmaya geliyoruz. Galiba yine aynı sebepten geldik.
Kobra Kobra ile bugün için konuşmayı planladığım özel bir konu var. Ama öncesinde Taksim bombalı saldırısından nasıl etkilendiklerini sormak istiyorum.
Taksim'e çok yakın bir bölgede yaşıyoruz. Bomba patladığı saatlerde o bölgede değildik. Yakın çevremizden de hiç kimse değildi çok şükür. Ama o işte terör saldırısı denen şeyin o terörize olma kısmını gerçekten iliklerimize kadar yaşadık. Bütün yakın çevremizi tek tek aradık. Diğer şehirlerden arkadaşlarımız yine bizi aradı. Yani adeta telefonlarımızda bomba patladı diyebiliriz. Bir saat, bir buçuk saat böyle herkesin o korku dolu aramalarını ses tonlarından ve işte ben tamam kapatayım hemen de bir başkası ararsa o da meraklanmasın diye telefonları kapatmalarından çok net yaşadık yani.
Telefonlarımız kilitlendi diyebiliriz.
Evet, evet ve bu muhtemelen İstanbul'da yaşayan herkesin başına gelmiştir. Yakın, evet. Uzak olsun, Taksim'e hiç fark etmez. O yüzden dediğimiz gibi çok korkunç bir gün yaşadık. Umarız bir daha yaşamayız.
O gün gerçekten hepimiz için bir hayli korkunçtu. Biz bu bölümü yapmaya sanıyorum 3 ya da 4 hafta önce karar verdik. Aile ve aile esası o dönem bildiğin üzere önemli konulardan biriydi. Şu an artık tarihin tozlu sayfalarına karışsa da her seçim dönemi, kadının cinsel hayatı ve doğuracağı çocuk sayısı siyasetin konusu olduğu için bugün de bu konunun konuşulmayı hak ettiğini düşündük.
Öncelikle şunu söyleyerek başlayalım bence. Bizim her bölümümüzün başında söylediğimiz gibi az sonra anlatacaklarımızın gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur. Hepsi tamamen hayal ürünüdür. Öncelikle bunu söyleyelim.
Evet, bu çok önemli bizim için. Hayali kişilerden ve hayali kurumlardan bahsediyoruz genelde konuşurken. Benim aslında bu sorduğunuz soruyu ben de çok soruyorum ve kendi mantık çerçevemde bir cevap bulamıyorum. Yani bu tırnak içinde kadın cinselliğiyle ve kadınla bu kadar uğraşanların kendi mantık çerçeveleri içinde buldukları cevapları anlayabiliyorum. Yani evet, onlar için işte ne bileyim evde bir yardımcı olarak görüyorlar, adeta bir fabrika olarak görüyorlar, işte çocuk üreten, çocuk bakıcısı olarak görüyorlar ve bu rolleri onlara cinsiyetleri üzerinden ve bir de kutsallık atfederek yüklüyorlar. Bu korkunç bir şey ama şunun farkında değiller, bunu kadına yüklerken erkek olarak da bir yandan evi geçindirme, duygusal olarak güçlü durma gibi roller yükleniyorlar. Ve bu aslında her iki tarafı da çok yıpratıyor, çok yoruyor. Ama dediğim gibi bu böyle bir kadını fabrika olarak görme hali bana kalırsa sanayi devrimi alışkanlığı. Ama artık onun çok ötesindeyiz. Yani sanayi devrimi geçeli çok oldu. Sanayi 3.0, 4.0 diyoruz. Oradaki bu işte üretmek ve üretmeyenin bütün sistemden dışlanması halini geride bırakalı çok oldu.
Katılıyorum, aslında bu söylediğin İstanbul Sözleşmesi'nin yanlış anlaşılan maddelerinden biriydi.
Bir de söylediklerine bağlantılı olarak bugün bir araştırma sonucu açıklanmış. DİSKAR'ın raporuna göre genç kadınlarda işsizlik oranı %48'in de üstüne çıkmış. Üzücü.
Görmüyor musun TikTok'ları? Evet. Çok affedersiniz, aptal kızlar gibi üniversite okuyacağıma liseyi terk edip kocamla evlendi, bak bana Mercedes aldı diye.
Binlerce
TikTok paylaşımı var yani, anlatabiliyor muyum?
Peki sizce seçimler sonrası işler değişir mi yoksa bizim yerimize konuşan erkeklerin olduğu bir dünyada yaşamaya devam mı ederiz?
Bu arada en iyi alternatifimiz kadınlara ve kadınların kıyafetine özel yasa teklifinde bulunan ana muhalefet partisi. O yüzden ben seçim sonuçları ne olursa olsun, ya özellikle kadınların bir şekilde daha iyi bir yere geleceklerini pek zannetmiyorum ne yazık ki.
diğer sorunlar çok daha büyük olacak. Tırnak içinde yine söylüyorum. Evet. Yani buraya sıra gelmeyebilir ilk 4 yılda diye düşünüyorum.
Ama tabii bu böyle sıralaması yapılacak bir şey de değil ne yazık ki. Yani çok korkunç bir şey tabii bunu ki. Bir sıralamaya. Dur bakalım önce doları düşürelim de kadınların tecavüz edilip öldürülmesine sonra bakarız denilebilecek bir şey değil. Ama ne yazık ki böyle bir yaklaşım da var genel siyasette, siyaset algısında.
Belki bakarsın geri kalmış ülkelerdeki gibi bütün bakanlıklar olması gerektiği gibi çalışır. Bütün bakanlıklar ilgilenmesi gereken işlerle ilgilenir. Bu mesele de ilk sıradan
çözülmüş olur. Aile Bakanlığı'nın birinci önceliği olur. Olur. İktidar değişir değişmez zaten çözer bu işi.
Çok ama haklısın. Bu eski demokrasilerde tabii.
Tabii öyle o şey ortodoks demokrasilerde. Bizdeki heterodoks bütün genel geçmiş kalıpların dışında ve şimdi ötesinde yenisi, bir demokrasi.
Yenisi olursa ne olacak bilmiyoruz.
Onu bilmiyorum. Onlar daha da farklısını şey yapıyorlar, vaat ediyorlar. Bakalım.
Şimdi hani söylediklerinize kesinlikle katılıyorum. Ama bir yandan da hiç mi umut yok yani? Biz hani şanslı azınlıkların oluştuğu küçük gettolar dışındaki kadınlar ne yapsınlar? Bu çıkmazın içinde yaşamaya devam mı etsinler? Yani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Bu şunu benim aklım almıyor. Mesela kız isteme. Yani... Ve insanlar diyor ki neden aklını almıyor? Çünkü dönüp diyorum ki mesela senden Galata Kulesi'ni isteyebilir miyim? Ya bana Galata Kulesi'ni ver diyebilir miyim? Sülün Osman değilsen veremezsin. Niye? Çünkü Galata Kulesi senin malın değil, senin değil yani. Nasıl bir insan, bir insanın bir mal varlığı olabilir ki gidip ondan bunu isteyip alabilirsin? Mesela bunun değişmesi lazım bir kere. Bu düzenin bu gelenek midir? Ne deniyorsa densin. Bunun dışına çıkılması lazım bir kere. Yani daha orada başlıyor aslında olay. Anlatabiliyor muyum? İşte İmamoğlu'nun dağıttığı petleri taciz kabul etmek. Her ay ihtiyaç duyduğu bir şeyi cinsellikle ve tacizle eşleştirmek kafada. Yani bu böyle gerçekten orta çağ kokuyor yani. İki kazık bağlayın ateşe verin bizi bir de yetmedi yani. Gerçekten zihinler orada. O yüzden hani nereden çözmek gerekiyor? Valla ben Z kuşağından değil de Alfa kuşağından çok ümitliyim.
Biraz daha bekleyeceğiz.
Biraz daha yani. Bekleyeceğiz gibi geliyor. Ya eğitimle çözeriz bunları, okulda çözeriz, başka türlü mümkün. Evet. Televizyondan çözeriz, Müge Anlı'yla çözeriz bunu. Neydi? Zuhal Topal'la çözeriz. Esra Erol'la mecburuz medyayı kullanmaya. Çünkü zaten buraya... Medya kullanılarak geldik bu noktaya. Medya sayesinde getirdik, medya eliyle getirdik. Aynı şekilde bir 2 yılda 3 yılda bence toparlanabiliriz medya ve eğitim eliyle diye ümit ediyorum ben.
Kesinlikle katılıyorum.
Ve işte değiştirmemiz gereken şey ya isimleri değiştirmemiz gerekiyor. Mesela isim algısını kadın ismi dediğinde Narin, Filiz, Fidan, Gül, erkek isimleri Mert, Yiğit, Onur, Savaş. Anlatabiliyor muyum? Kadın iffet. Yani kadına atfedilen isme bak, erkeğe atfedilen isme. Mesela bunun değişmesi lazım. Yani bunlar aslında böyle çok insanlara çok entelektüelmiş bir tartışmaymış gibi geliyor ama aslında değil. Çok temel bir tartışma bu. Burada başlıyor, dilde başlıyor, isimde başlıyor, gelenek görenekte başlıyor. Bunların değişmesi, yıkılması lazım en başta bence.
Yani bu noktaya medya ile gelindiğine fazlasıyla katılıyorum. Hala da o sürdürülüyor zaten. Bugün Türkiye'nin en çok izlenen dizisi bir kızın zorla biriyle evlendirildiği Yalı Çapkın dizisi. Yani insanların da bakış açısını bir şekilde değiştirmesi gerekiyor. Bu hükümet eliyle oldu bugün maalesef ki. Yine o şekilde değişecektir.
Değişecektir.
Aynen. Olumlu yönde.
Diye ümit ediyoruz.
Yani bu alışkanlığı, bu izleme alışkanlığını değiştirmek de çok zor. Bu dinleme alışkanlığını değiştirmek de çok zor. Büyük bir kültürel erozyon içindeyiz zaten her konuda.
İsteme konusuna ailelerin ne kadar önem verdiğini kendi hayatımda deneyimlemiş biri olarak kesinlikle katılıyorum. Romantik bir ilişkimi evliliğe taşıma noktasında ailelere biz birbirimizi seviyoruz, kim kimi birbirinden isteyecek dediğimizde bu konu bizim ayrılmamızdaki önemli sebeplerden biri oldu. Bu yüzden geleneğimizin buna ne kadar önem verdiğini çok yakından deneyimlemiş biri olarak söylediklerinize katılıyorum. Ama aynı zamanda kadınlara zor bir şeyi sunduğumuzun da farkındayım.
Bir de bu şey o kadar komik ki Roma İmparatorluğu'ndan gelen bir alışkanlık. Yani milattan öncesinden gelen bir alışkanlığı hala bu şekilde sürdürüyor olmamız çok korkunç. O dönemde iki erkek ailelerin birleşmesi için birbirlerine kız alıp veriyorlarmış. Ve bu birlikteliğe nişan, evlilik, alliance kelimesi de oradan geliyor. Bu ismi takıyorlarmış yani. Ve hala aynı mantıkta devam ediyoruz. Üstüne 2000 yıldan fazla zaman geçmiş. Hala işte kız çocuğu, kadın, iki ailenin birleşmesi için alınıp verilebilen, istenen falan bir şey halinde. Ve bu gerçekten çok korkunç. Mesela sünnet düğünü çok korkunç bir şey bana kalırsa. Yani bir erkeğin hayatında yaşadığı bence en travmatik şeylerden birisi olabilir. Çünkü bir, cinsel organı kesiliyor, yetmiyor. Üstüne bu durum kutlanıyor. Yani cinsel organın için bir kutlama yapılıyor. Aklınız alabiliyor mu bunu sizin bir kadın olarak?
Maalesef içinde bulunduğumuz toplumda toplumun dayatmasıyla yapmak zorunda olduğunu düşündüğümüz ama çoğu zaman kendimizin seçmediği değişik törenlerimiz var.
Neyi kutluyoruz arkadaşlar biz yani? Veya hadi benimkini kutluyoruz. Peki bir kadınınki neden kutlanmıyor? Anlatabiliyor muyum? Kadının cinselliği veya cinsiyeti neden kutlanmıyor?
Pek çok kadın bu yüzden hem cinsel kimliğinden hem bedeninden utançla yaşıyor. Hatta belki dinlemişsinizdir. Cinsel terapiyle ilgili bir çalışma grubuna katılıyorum son dönemde. Ve oradaki deneyimlerim ve katılımcı deneyimlerinde de daha sonra kadınların bu yaşadığı sorunlar yüzünden nelere maruz kaldıklarını da hem duyuyorum hem de kendi deneyimlerimi hatırlıyorum. O yüzden kesinlikle yaşamın her aşamasında kadının cinselliğine ve cinsel kimliğine rahatlıkla ifade edebilir olmasını önemsiyorum.
Ben çok merak ediyorum. Gerçekten bir gün araştıracağım bunu. Hangi ülkenin anayasasında cinsiyetlere özel yasa var? Yani bu giyim kuşam bilmem ne şey değil yani. Bu ne olursa olsun. Yani erkeklere böyle, kadınlara böyle diye bir yasa hangi ülkenin anayasasında var? Araştıracağım. Bu korku aslında cinsiyet ayrımının en korkunç belgesi bu. Yani ben şeyi araştırdım, Türk kanunlarını. Sadece medeni kanunun bazı kısımlarında işte kadının boşanmasına ve işte hamilelik ihtimaline karşı kadınlara özel düzenlemeler var. Onun dışında hiçbir kanunda kadına veya erkeğe özel bir düzenleme yok mesela.
Hı hı.
Ama şimdi diyoruz ki anayasaya böyle bir düzenleme koyalım. Sadece kadınlara özel bir serbestlik koyalım. Bu bir de hukukun temel yaklaşımına ve mantığına da çok aykırı bir şey. Yani hukuk aslında yasaklamak üzerine kuruludur. Yani hukukça yasak sayılmayan her şey serbesttir. Genel mantığı budur hukukun. Şimdi tutup da bir şey serbesttir diye yasalaştırmak çok
manasız. Pek çok şeyin de önünü açar bu arada.
Aynen öyle. Yani o zaman hani ne bileyim bu şey de diyebilirsin ondan sonra. İşte erkekler şapka giyebilir ama işte uzun pantolon giyemez. İşte Aleviler İşte kemer takabilir, işte Kürtler gözlük takamaz, işte ne bileyim sarışınlar saçını toplayabilir, esmerler işte tırnaklarını boyayamaz. Anlatabiliyor muyum? Buna izin verirsen, yani kadınlar istedikleri kıyafetle istedikleri işi yapabilir gibi bir yasaya izin verirsen, bunun geleceği nokta burası.
Çünkü zaten kadınlar istedikleri kıyafetle istedikleri işi yapabiliyorlar hali hazırda.
Bir de.
Yine yasa koyucu erkekler tarafından ne zaman ne giyeceğimiz, nasıl davranmamız gerektiği, bizim yerimize karar vermiş olması zaten yeterince onur kırıcı. O yüzden bu konuya kesinlikle katılıyorum ve erkeklerin bu alanda dolaşmasını da rahatsız edici buluyorum.
Çok çok haklısınız. Yani biz de her bölümümüzde şunu mutlaka söylüyoruz kadınlarla ilgili bir mesele konuşurken. Bizim hiç haddimiz değil ama diye başlıyoruz her şeyimizi. Çünkü gerçekten yani kadının ne kıyafetini, ne toplumdaki yerini, ne siyasetini, hiçbir şeyini yani erkeklerin haddi değil konuşmak diye düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar yeterince konuştular, fikir söylediler, yapmak istedikleri her şeyi yaptılar. Artık 21. yüzyıldayız. Bence çenelerini kapatıp elde ettikleri avantajları nasıl koruyabiliriz onun derdine düşsünler diye düşünüyorum yani.
Yine haklılıklar, haklısısın. Her zaman olduğu gibi.
Öncelikle bana vakit ayırdığınız için ve güzel sohbetiniz için teşekkür ederim. Konuşmamızın sonunda biraz umut vermenin iyi olacağını düşündüm. Sizce nasıl çıkarız buradan?
Biz bu mücadele olayına birazcık daha Bertolt Brecht'in yaklaşımıyla yaklaşıyoruz ve kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diye dediğimiz için aslında bizim için kadın meselesi de, Kürt meselesi de, LGBT meselesi de, Alevi meselesi de, Ermeni meselesi de, bütün ötekilerin, bütün azınlıkların meselesi aslında demokrasi meselesi ve çok önemli. Ve bizler elimizden geleni yapıyoruz. Tek başımıza olursak asla kurtulamayız. Hep birlikte el ele vererek, birbirimizi anlayarak, birbirimizi dinleyerek, bir araya gelerek ancak bunların üstesinden gelebiliriz. Ve ben inanıyorum ki Türkiye bu yaşadığı zor günlerden çıkarması gereken dersleri çıkaracak. Bu etkinin elbet aynı kuvvetli bir tepkisi olacak. Daha hızlı bir şekilde bu noktadan istediğimiz yere varacağız diye ümit ediyorum ben.
Güneşli günler yakındır diye düşünüyorum ben. Aynen de açıkçası. Öyle. Ve hep birlikte gülerek atlatacağız bu günleri diye de düşünüyorum.
Evet, gülerek anacağız bunları, ay neler çektik diye.
Gerçekten öyle.
Çok teşekkür ederim. Duyduklarım gerçekten heyecan vericiydi. Birlikte var olacağımızı hatırlamak da iyi geldi bana.
Biz teşekkür ederiz bizi konuk aldığınız için. Zaten ümidimiz olmasa bu yaptığımız iş apaçık delilik yani.
Evet, bu arada.
Ne için ümidimiz olmasa ne için bu kadar konuşuyoruz? Ne için kendimizi yıpratıp mücadele gerçekten ediyoruz yani? O yüzden tabii ki ümidimiz her zaman var ve sonuna kadar olmaya devam edecek.
Kesinlikle, biz teşekkür ederiz ilk konuk olarak bizi almayı tercih ettiğiniz için aslında.
Konuklarımla bu bölümü yapmaktan çok keyif aldım. Lütfen sen neler hissettin benimle paylaş ve önümüzdeki günlerde başka konularla ilgili başka konuklar da almayı planlıyorum. Sosyal medya hesaplarım üzerinden benimle bir konu hakkındaki düşüncelerini paylaşabilirsin. Şimdilik hoşça kal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.